Başını sallayarak bir dizi sunturlu küfür sıraladı. Bir yandan da kuru ve derin hıçkırıklarla sarsılıyordu. Sonra susup haç çıkardı. Bu adamın büyük bir ağlama arzusuyla dolup ağlayamadığını, ağlamasını bilmediğini, öfke ve acı içinde boğularak bütün vücuduyla titrediğini görmek dayanılacak gibi değildi. Aniden ayağa kalktı ve başını sallayarak çıktı gitti. Ertesi akşam suda yıkanmaya giden çocuklar köyün biraz yukarısında parçalanıp karaya vurmuş bir mavna'nın altında İzot'u buldular. Mavna'nın alt kesiminin yarısı kıyının kayaları üstüne oturmuş, diğer yarısı suyun üstündeydi. Bu ikinci yarının altında omurgaya yakın bir yerde dümene takılmış bir halde İzot'un yüzü suya dönük, kafatası parçalanmış ve içi boşalmış iri vücudu sallanıyordu. Su beynini alıp götürmüştü. Balıkçı arkadan vurulmuştu. Ensesi bir baltayla ikiye yarılmış gibiydi. Akıntı İzot'u sallıyor, bacaklarını kıyıya doğru fırlatıyor, ellerini oynatıyordu. Sanki kıyıya çıkmak için bütün gücünü harcıyor gibiydi balıkçı. 20 kadar zengin köylü kıyıda yan yana ve kederli bir halde duruyorlardı. Yoksullar henüz tarlalardan dönmemişlerdi. Kurnaz ve korkak bir adam olan muhtar bastonunu telaşlı telaşlı sallayarak ortalıkta dolaşıyor, sesli sesli soluyor ve pembe gömleğinin kol ağzıyla burnunu siliyordu. Bacakları ayrık, karnı şişik, tıknaz bir tüccar olan Kuzmin bir bana bir kukuşkine bakıyordu. Tehditkar bir edayla kaşlarını çatıyor ama renksiz gözleri yalvarır gibi bakıyordu. Bu adama acıdım. Ah ne korkunç şey diyordu muhtar çarpık bacaklarını oynatarak. Bu yapılan çok kötü bir şey çocuklar. Cüsseli bir genç kadın olan gelini bir taşın üstüne oturmuş aptal aptal suyu seyrediyor ve titrek bir elle haç çıkarıyordu. Ağzı oynuyor, kırmızı ve şişik alt dudağı hoş olmayan bir biçimde bir köpeğinki gibi sarkıyor ve sarı koyun dişlerini ortaya çıkarıyordu. Tepeden aşağı genç kızlar, çocuklar, renkli topaklar gibi koşarak iniyor, toz toprak içinde köylüler telaşlı adımlarla yürüyorlardı. Kalabalıktan ölçülü ve boğuk bir mırıltı yükseliyordu. İyi bir dövüşçüydü. Nasıl biriymiş? Asıl kavgacı olan Kukuşkin'dir. Bu adamı boş yere öldürdüler. İzot kendi halinde yaşıyordu. Kukuşkin köylülere doğru atılarak, kendi halinde mi yaşıyordu? Öyleyse niye öldürdünüz onu hainler? Aniden bir kadın istek bir kahkaha attı ve bu kahkaha kalabalığın üstüne bir kamçı etkisi yarattı. Köylüler bağırışıyor, itişiyor, sövüşüyor, haykırışıyordu. Bu sırada Kukuşkin tüccarın üzerine atılarak bütün hızıyla kıllı yüzüne bir tokat indirdi. Al bakalım hayvan! Yumruklarını sallayarak hemen kavga çemberinin dışına fırladı. Ve bana neşeli sayılacak bir sesle "Git buradan, dövüş var!" Yüzüne bir yumruk yemişti bile. Patlayan dudağından kan akıyordu ama yüzü zevkle pırıldıyordu. Kuzmin'e nasıl indirdiğimi gördün değil mi? Barinov, Mavna'nın yanında yoğun bir küme meydana getiren kalabalığa ikide bir dönüp korkulu bakışlar fırlatarak bize doğru koştu. Kalabalığın içinden muhtarın çatlak sesi bize kadar ulaşıyordu. Hayır, ispat et. İltimas geçtiğimi ispat et. Buradan gitmeliyim diye mırıldanıyordu Barinov. Ağır, havasız, sıcak bir akşamdı. Zorlukla soluk alabiliyordu. Kırmızı bir güneş kalın ve hafif mavi bulutların arasından iniyor. Kızıl yansımaları çalılıkların yapraklarında pırıldıyordu. Bir yerde gök gürlüyordu. Karşımda İzot'un cesedinin kımıldadığını görüyordum. Parçalanmış kafatasının saçları akıntıyla doğruluyor, sanki korkudan diken diken oluyordu. Boğuk sesini, güzel sözlerini hatırlıyordum. Her insanın içinde çocukça bir yan vardır. Bu çocukça yanı hesaba katmak gerek. İşte Ukraynalı, sanki demirden yapılmış bir adam ama onun da ruhu çocuk. Kukuşkin yanımda yürürken kızgın bir sesle, "Hepimiz bu yoldan geçeceğiz," diye söyleniyordu. Tanrım ne kadar alıkça bir iş. Ukraynalı iki gün sonra gece geç vakte geldi. çok memnun ve her zamankinden daha şefkatli olduğu halinden açıkça anlaşılıyordu. Evin kapısını ona açtığımda elini omzuma koydu. "Uyuyor musun Alexey?" "İzot'u öldürdüler." "Ne?" Yanaklarının damarı şişti, sakalı sanki göğsüne dökülüyormuş gibi ürperdi. Şapkasını çıkarmadan gözlerini yumup odanın ortasında durdu. "Böyle demek," dedi başını sallayarak. "Kim olduğu biliniyor mu?" Yavaşça pencereye yaklaştı ve bacaklarını uzatarak oturdu. "Ben ona söylemiştim. Hükümetten gelen oldu mu?" "Dün jandarma başçavuşu geldi." "Peki ne oldu?" Sonra yine kendi karşılık verdi. "Hiçbir şey tabii." Ona jandarma başçavuşunun her zamanki gibi Kuzmin'in evine indiğini ve tüccarı tokatladı diye Kukushkin'i içeri attırdığını anlattım. "Demek böyle, öyleyse yapacak bir şey yok." Mutfağa semaveri yakmaya yollandım. Çay içerken Romas, "Bu insanlara acımak gerek," dedi. "İçlerindeki en iyi insanları öldürüyorlar. Sanki onlardan korkuyorlar. Kendi deneyimleriyle onlar bizim eve uygun değil. Bir defasında Sibirya'ya sürgün giderken bir kürek mahkumu bana şunu anlatmıştı. Hırsızmış, 5 kişilik bir çeteleri varmış. Ama bir gün içlerinden biri, "Arkadaşlar," demiş, "hırsızlığı bırakalım, nasılsa bize bir mutluluk getirmiyor. Bu yüzden onu sarhoş bir halde uyurken bastırıp boğmuşlar." Kürek mahkumu bu öldürülen adamı çok övüyordu. Ondan sonra 3 kişi daha öldürüldüğünü söyledi. Bunların hiçbirine acımamıştı ama hala iyi, akıllı, neşeli, temiz ruhlu bir arkadaş diye söz ettiği o adam için yanıyordu. "Peki öyleyse niye onu öldürdünüz? Sizi ele vermesinden mi korkuyordunuz?" diye sordum. Kürek mahkumu bu soruma öfkelendi. "Hayır," dedi. "O ne para ne de başka bir şey için arkadaşını ele vermeyecek bir insandı. Bir arkadaş olarak onunla geçinemiyorduk. Biz hepimiz günahkardık. Oysa o doğru yolu göstermek istiyordu bize. Bu olmadı." Romas ayağa kalktı ve ellerini ardında kenetleyerek piposu dişleri arasında yere kadar inen uzun tatar gömleğinin içinde baştan aşağı beyazlara bürünmüş bir halde odayı adımlamaya başladı. Çıplak ayaklarını yere güçle vurarak sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi tatlı ve dalgın bir sesle "Bu doğrulardan korkma. Namuslu insanları kovma olayını hayatım boyunca birçok defa rastladım," dedi. "Bu insanlara iki türlü davranırlar. Ya onları iyice yıprattıktan sonra ellerinden gelen her çareye başvurarak mahvederler ya da köpeklerin yaptığı gibi gözlerine bakarak karşılarında boyun eğerler. Bu iki cinsi ender tutulan bir yoldur. Bu ikincisi ender tutulan bir yoldur. Ama insanlar onlardan yaşamayı öğrenmezler. Bu iyi örneklere benzemeye çalışmazlar. Belki de istemezler bunu." Bir bardak soğumuş çay alarak konuşmasını sürdürdü. Ve bunu yapabilecekleri halde istemezler. Düşünün bir defa, uzun zaman uğraşarak insanlar bir hayat düzeni kurmuşlar ve buna alışmışlar. Derken biri çıkıp "Hayatınız kötü" diye baş kaldırıyor. Neresi kötü? Biz bu düzeni kurmak için en iyi güçlerimizi harcadık. Şeytan alsın canını senin. Al bakalım yol gösterici, al bakalım doğru adam. Bizi rahat bırak. Ama yine de hayatınız kötü diyenlerdendir gerçek. Hayatımızı daha iyi bir düzene götüren onlardır. Eliyle kitap rafını göstererek ekledi. Özellikle bunlarda. Ah, bir kitap yazabilseydim ama bu işe yeteneğim yok. Düşüncelerim ağır ve düzensiz. Masaya oturdu, dirseklerine dayadı, başını avuçlarının arasına alarak "Ah, İzot için ne kadar üzülüyorum," dedi. Uzun bir sessizlik oldu. "Haydi yatalım," diye mırıldandı. Tavan arasına çıktım. Pencerenin önüne oturdum. Tarlaların üstünde göğün yarısını aydınlatan şimşekler çakıyordu. Saydam ve kızılımtırak ışıklar göğü kapladığında ay sanki ürkekçe titriyordu. Köpekler havlıyor ve uzun uzun uluyorlardı. Bu ulamalar da olmasa insan kendini ıssız bir adada yaşıyor sanabilirdi. Uzaktan bir gök gürültüsü duyuluyor. Boğucu sıcak ağır bir ses sel halinde pencereden odama doluyordu. Karşımda kıyıda sazların altında yatan İzot'un cesedini görüyordum. Mavi yüzü gökyüzüne, camlaşmış gözleri ise kendi içine bakar gibiydi. Sivri demetler halinde yapıştırılmışı andıran sakalı şaşkınlıktan açılan ağzını gizliyordu. "En önemlisi dostum," demişti bir gün bana, "iyilik ve tatlılıktır. Bayramların en tatlısı olduğu için severim Paskalya'yı. Kızgın güneşin altında kurumuş mavi pantolonu Volga'nın yıkadığı bacaklarına yapışmıştı. Sinekler yüzünün etrafında uğultuyla dolaşıyorlardı. Cesetten iğrenç ve baş döndürücü bir koku yükseliyordu. Birden merdivende ayak seslerini duydum. Kapıdan eğilerek Romas içeri girdi ve elleriyle sakalını bükerek yatağıma oturdu. Biliyor musunuz, ben evleniyorum. Evet. Bir kadın burada zor yaşar. Sanki ne söyleyeceğimi bekliyormuş gibi sabit bakışlarını bana dikti. Ama söyleyecek bir söz bulamıyordum. Şimşeklerin yansımaları odayı uğursuz bir ışıkla dolduruyordu. Maşa Derekov'la evleniyorum. Elimde olmadan gülümsedim. Şimdiye kadar bu genç kızı Maşa diye çağırmak hiç aklıma gelmemişti. Eğlenceli bir işti. Babasının ya da ağabeylerinin onu Maşa diye çağırdıklarını da hiç duymamıştım. Neden gülüyorsunuz? Hiç. O kız için fazla yaşlı olduğumu düşünüyorsunuz, değil mi? Oh, hayır. Maşa bana kendisine aşık olduğunuzu söyledi sizin. Sanıyorum evet. Peki şimdi geçti mi? Sanıyorum evet. Sakalını bırakarak tatlı bir sesle, sizin yaşınızda insan sık sık aşık olduğunu sanır. Ama benim yaşımdakiler için bu sanmayı yaşar. İnsanın bütün varlığını doldurur ve başka bir şey düşünmesine olanak vermez. İnsanın gücü buna yetmez. Ve sağlam dişlerini ortaya çıkaran hafif alaylı bir gülümsemeyle devam ettim. Antoine, Axiom'da Sezar'a yenildi. Bunun nedeni Filosunun ve kumandayı bırakarak savaştan kaçan Kleopatra'nın peşinden gitmesidir. İşte böyle şeyler de oluyor. Romas ayağa kalktı, doğruldu ve sanki arzu etmediği bir işi yapıyormuş gibi tekrarladı. İşte ben de evleniyorum sonunda. Yakında mı? Sonbaharda. Elma işi bitince. Kapıdan geçerken gerektiğinden çok eğilerek çıktı gitti ve ben sonbaharda buradan ayrılmanın yerinde olacağını düşünerek yatağıma uzandım. Ne diye söz etmişti sanki Antoine'dan? Bu hoşuma gitmemişti. İlk elmaları toplama zamanı gelmişti. Ürün boldu. Dallar meyvelerin ağırlığı altında eğiliyorlardı. Keskin bir elma kokusu doldurmuştu bahçeleri. Çocuklar kırağı yemiş meyveleri ve rüzgarın düşürdüğü pembe sarı elmaları toplayarak gürültü ediyorlardı. Ağustos'un ilk günlerinde Romas kazandan biri malla dolu, diğeri sandıklarla yüklü iki kayıkla döndü. Saatin 8'iydi. Hafta arası bir gündü. Ukraynalı üstünü değiştirdi, ellerini, yüzünü yıkadı. Çay içmeye hazırlanırken neşeyle söyleniyordu. Geceleyin nehirde yol almak çok hoş oluyor. Birden havayı koklayarak kaygılı bir sesle ''Yanık kokuyor gibi geldi'' dedi. Aynı anda avludan Aksinya'nın çığlığı duyuldu. ''Yangın var!'' Avluya koştuk. Deponun bostan tarafındaki duvarı yanıyordu. Bu depoda gaz ve zeytinyağı, katran fıçıları saklıyorduk. Birkaç saniye güneş ışınlarının renksizleştirdiği sarı ateş dillerinin duvar yalayışlarını ve dama doğru tırmanışını seyrettik şaşkınlıkla. Aksinya bir kova su getirdi. Romas çiçeklenen duvara suyu serpti. Sonra kovayı elinden atıp ''Ha şeytan!'' diye bağırdı. ''Çıkarın fıçıları Alexey! Sen de dükkana koş Aksinya!'' Katran fıçısını hızla avluya, oradan da sokağa yuvarladım. Sonra gaz yağı fıçısını yakaladım ama onu devirirken kapağının açık olduğunu ve gaz yağının yere akmakta olduğunu fark ettim. Kapağı ararken ateş durmadı. Keskin uçları ağırın tahta duvarlarından içeri sokulmaya, dam çatırdamaya başladı. Alaylı bir takım ıslıklar yükseliyordu. Fıçıyı yuvarlarken yol boyunca kadınların, kızların bağırarak, çığlıklar atarak koştuklarını gördüm. Ukraynalı ve Aksinya dükkandan malları çıkarıyor ve hendeğe indiriyorlardı. Bu sırada yolun ortasında karalar giymiş beyaz saçlı ihtiyar bir kadın yumruğunu sallayarak cırtlak bir sesle bağırıyordu. Ah ah şeytanlar. Tekrar depoya koştum. İçerisi kesif bir duman bulutuyla dolmuştu. Bir takım cızırtılar, uğultular duyuluyordu. Çatıdan kırmızı kurdeleler bükülerek sarkıyordu ve duvar kızgın bir ızgara gibi olmuştu şimdiden. Dumandan boğularak ve körleşerek ancak bir fıçıyı kapıya yuvarlayacak kadar kendimde güç bulabildim. Fıçı orada takıldı kaldı. Çatıdan üstüme derimi yakan kıvılcımlar düşüyordu. Bağırarak imdat istedim. Ukraynalı yetişti ve elimden tutarak beni avluya çıkardı. Kaçın, patlayacak şimdi. Koridora koştu. Ben de peşinden fırladım ve tavan arasına tırmandım. Orada bir sürü kitabım vardı. Onları pencereden fırlattım. Daha sonra bir şapka sandığını da atmak istedim ama pencere dar geldi. Yarım pudluk bir dirhemle vura vura pencere pervazlarını sökmeye giriştim ama birden boğuk bir patlama duyuldu. Çatı şiddetle sarsıldı. Bir şeyler döküldü aşağıya. Gazi fıçısının infilak ettiğini fark ettim. Tepemde çatı alev aldı. Çıtırtılarla yanmaya ve pencerenin önündeki kızıl renkli bir ateş nehri akmaya başladı. Dayanılmaz bir sıcaklık vardı. Merdivene atıldım. Oradan bana doğru kalın duman bulutları yükseliyordu. Mor yılanlar sürünerek tırmanıyorlardı basamakları. Aşağıda koridorda sanki demirden dişler tahtaları kemiriyormuş gibi korkunç çatırtılar duyuluyordu. Çılgına dönmüştüm. Dumandan hiçbir şey göremiyor ve soluk alamıyordum. Bana bitmeyecek gibi uzun gelen birkaç saniye şaşkınlıktan olduğum yerde kala kaldım. Merdivenin üstünde küçük pencerede kızıl sakallı sarı bir yüz belirdi. İçeri baktı, bir kasılmayla büzüştü ve hemen aynı anda alevden mızraklar çatıyı deldi. Saçlarımın tutuştuğunu ve bunların çıkardığı seslerden başka bir şey duymadığım duygusuna kapıldığımı hala hatırlarım. Mahvolduğumu hissettim, bacaklarım ağırlaşmıştı. Ellerimi siper etmeme rağmen gözlerim yanıyordu. Mantıklı, kendini koruma içgüdüsü bana tek kurtuluş yolunu gösterdi. Döşeğimi ve yastığımı kucakladım. Başımı Roma'sın koyun derisinden gocuğuna sardım ve pencereden aşağı kendimi bıraktım. Kendime geldiğimde çukurun kenarında yatıyordum. Ukraynalı yanımda diz çökmüş bağırıyordu. Neyin var? Artık kızıl bir talas yanından başka bir şey olmayan evimizin nasıl eridiğine şaşkın şaşkın bakarak ayağa kalktım. Evin önünde kırmızı diller kara toprağa yayılıyordu. Pencereden simsiyah bir duman yükseliyor. Çatıda sarı çiçekler salınarak fışkırıyorlardı. Romas, ne oldu diye sordu. Tere boğulmuş ve ise bulanmış yüzünden kirli yaşları süzülüyordu. Gözleri ürkek ürkek açılıp kapanıyordu. Islak sakalının arasında söğüt kabukları takılmıştı. İnsanı canlandırıcı bir sevinç dalgası sardı benim. Öylesine geniş ve öylesine güçlü bir duyguydu ki bu. Sonra sol bacağımda yakıcı bir ağrı duydum. Tekrar yere uzanıp Ukraynalı'ya ''Bacağım çıkmış galiba'' dedim. Bacağımı yokladı. Sonra birden çekti. Keskin bir acıyla kırbaçlanarak ayağa fırladım ve birkaç dakika kadar sonra sevinçten neredeyse sarhoş bir halde topallaya topallaya kurtulan eşyaları hamamımıza doğru taşımaya başladım. Romas ağzında piposuyla neşeli neşeli konuşuyordu.